Evet sevgili kardeşler, tekrar uzun uzun uzun bir aradan sonra tekrar birlikte olmak gerçekten çok hoş, çok güzel. Seviniyorum tekrar bugün sizlerle beraber olabildiğim için. Bu yılın ikinci yarısında yine Rabbimiz ilk yarıda olduğu gibi bize öncülük etsin, bize destek olsun, sözü aracılığıyla bizleri eğitsin, bizleri aydınlatsın, bizleri teselli etsin, yanlışlığımızı görmemizi sağlasın, sözü aracılığıyla doğru bir noktaya, aslında onun görmesi gereken noktaya gelmemizi sağlasın sevgili kardeşler. Umarım iyi bir tatil geçirdiniz. Umarım dinlenerek geri döndünüz. Kafalarınızı boşalttınız ve hem bedensel hem ruhsal kapsamda dinlenmiş olarak bugün buradasınız. Evet, şimdi bugün aslında sizleri 1. Yuhanna mektubuna tekrar götürmek istiyorum. Neden 1. Yuhanna mektubu? Biliyorsunuz 1. Yuhanna mektubuna giriş yapmıştık. 1. Yuhanna mektubu üzerinde paylaşımlar yapmıştım burada ve belki anımsayacaksınız, ilk bu yılın ilk yarısında haftalar öncesi 1. Yuhanna mektubunun 2. bölümü 16. ayeti ile bir şekilde konuşmayı noktalamıştım. Yani 2. bölümün 16. ayeti 1. Yuhanna mektubu ile ilgili yaptığım son konuşmaydı. Hatırlayın, 1. Yuhanna mektubu 16. ayet üzerinde sizleri aydınlatmaya, sizleri teşvik etmeye çalışırken birçok ilkeleri, üzerimize düşen sorumluluğun ne olduğunu çok net bir şekilde, net bir dille size açıklamaya çalıştım. Hatırlayın, ayet ne diyordu orada? Dünyaya ait olan her şey, nedir o her şey dediği? 3 şeyle açıklıyordu. 1. Benliğin tutkuları, 2. gözün tutkuları, 3. yaşamın, hayatın getirmiş olduğu gurur, babadan değil, yani Tanrı'dan değil, tanrısal değil, göksel değil, ne diyor? Dünyadandır. Şimdi hatırlarsanız, az önce ifade ettiğim gibi, bu 3 nokta üzerinde, hem bedenin tutkuları, hem gözün tutkuları, hem de yaşamın getirdiği gurur üzerinde çok geniş bir şekilde durdum. Bunun üzerinde geniş bir şekilde durmayacağım tekrar tabii ki. Ama bugün bölümün 17. ayetiyle devam edeceğim. 2. bölümün 17. ayetiyle devam edeceğim. Ama önce bu 17. ayeti anlamak adına 16. ayetiyle ilgili yaptığım son konuşmanın kısa bir özetini yapmak istiyorum değerli kardeşler. Şimdi şöyle demiştim, hatırlarsanız kısa bir şekilde, benliğin tutkuları yönünde biz hareket ettiğimizde, yani hayatımızı benliğin tutkuları yönünde devam ettirdiğimizde bizler sadece kendimize zarar vermiş olmuyoruz. Aynı zamanda da aynı bedene ait olmuş olduğumuz için, nasıl ki ayağın attığı yanlış bir adım, elin yapmış olduğu yanlış bir eylem bütün bedene zarar veriyorsa, göz aynı şekilde, diğer uzuvlar aynı şekilde, aynı şekilde benliğin tutkuları ve gözün tutkuları ve yaşamın getirdiği gurur üzerinde ben hayatımı sürdürdüğümde sadece kendime değil başkalarına da zarar vermiş oluyorum sevgili kardeşler. O açıdan Romalılar mektubu 13. bölümden bir ayet okumuştum sizlere. Hatırlayın, çok kısa, 14. ayet. Orada ne diyordu? Bir buyruk vardı. Aslında her gün yapmamız gereken bir buyruktu bu. Rab İsa Mesih'i kuşanın. Biz iman ettiğimizde, Rab'be evet dediğimizde, İsa Mesih ile birlikte yürümeye karar verdiğimizde zaten İsa Mesih'i giyinmiş oluyoruz. Bu doğrudur. Ama sevgili kardeşler, bizler onda sahip olduğumuz hayatı yaşayabilmek için, o hayatı sağlıklı bir şekilde sürdürebilmek için Rabb'i her gün kuşanmak zorundayız. Onun için bu 14. ayet bize bunu anımsatıyor. Rab İsa Mesih'i kuşanın. Yani bir şekilde şu anki ruhsal durumda yetinmeyin. Yani yeniden doğdun, Rabbin çocuğusun, hamdolsun kurtuldum. Bundan sonrası bana ne değil. Yani her şey kurtulmuş olmakla, yeniden doğmuş olmakla bitmiyor. Rabbim bizden beklentisi ne? Nasıl ki bir bebek yeni doğduğunda gelişip büyümesi gerekiyorsa, doğru mu? Aynı şekilde bizlerin de Rab'be benzer olma yönündeki bu iman hayatının özü bu. Doğru mu? İman hayatı devam ederken amaç nedir? Bizler o gideceğimiz sonsuzluğa doğru giderken, sonsuz yaşamın sahibi olan bizler, Rab ile birlikte yaşayacağımız o sonsuz mekana doğru giderken, aslında Rab'be daha çok benzer olma yönünde gayret içerisinde olmamız lazım. Doğru mu Emel? Bu kadar basit. Yani doğduğumuz noktada değil, daha da ilerlememiz gerekiyor. Ki Pavlos'un da aynı şekilde Koloseliler mektubu 1. bölümde, değil mi? 10. ayette herhalde. O ayette vurguladığı gibi, Rab'de evet bol meyve vermeniz için ama onda ilerlemeniz için dua ediyorum. Benim de duam o yönde. Emin olun o yönde. Rab'de ilerlemeniz ve o yönde gelişip büyümeniz. Çünkü değerli kardeşler, bizler Rabbin yanına gittiğimizde, onun huzuruna çıktığımızda evet yargılanmayacağız ama yaptığımız hizmet, verdiğimiz hizmet konusunda bir ödüllendirilme söz konusu. Doğru mu? Evet doğru. Ama bu ödüllendirme gerçekleşirken ben Emre'yle karşılaştırılmayacağım. Hatice de Kristina ile karşılaştırılmayacak. Kristina da Ayşe ile karşılaştırılmayacak. Ayşe de ne bileyim Aytaç'la karşılaştırılmayacak. Doğru mu? O zaman ben kimle karşılaştırılacağım? Örnek olan Rabbimizin yaşamış olduğu hayat. Yani ben Recep olarak Mesih'teki hayatı nasıl yaşadım? Ona uygun bir hayat yaşadım mı, yaşamadım mı? Doğru mu? Eğer ben Enver'le karşılaştırmış olsaydım, ben diyelim ki Enver benden üstün bir hayat yaşadı, o zaman bir ne olur? Bir kıskanma olur, değil mi? Bir utanma da olabilir. O fazla bir ödül aldı, ben alamadım diye. Ama ne diyor Rab? Petrus mektubunun ilk mektubunda, 1. bölümde, hem de Romalılar 9. bölümde söylüyor ki asla iman eden asla utandırılmayacak. Bu ifadeyi kullanıyor. Hem 1. Petrus mektubu hem de Romalılar mektubu yanılmıyorsam 9. bölümde sevgili kardeşler. O açıdan bizler iman hayatını Rab'be bakarak sürdürmek zorundayız. Onun için Korintos'a yazılan mektubun 3. bölümüne bakınız. Orada bunu okumuştuk 18. ayette. Korintos'a yazılan mektubun ilk mektubun 3. bölümünün 18. ayetinde bakın ne diyor? Yücelik üstüne yücelikle. Ne diyor? Orası çok önemli. Yücelik üstüne yücelikle. Ne diyor Hatice? Yücelik üstüne yücelikle ona benzer olmak üzere değiştiriliyoruz. 18. ayet. Demek ki buradaki gerçek nedir? Duran bir yücelik değil. İman ettim, kurtuldum, bitmiyor. Devamlı artan bir yücelik değerli kardeşler. Evet, yeniden doğdun, Tanrı'nın çocuğu oldun ama burada bitmiyor. Ona benzer olma yönünde adımlar atılarak yaşam devam etmesi gerekiyor. Şimdi şu şekilde devam etmiştim aynı zamanda. Şimdi bir kişi iman ettiği zaman, bir kişi karar verdiğinde ne yapıyor Tanrı? İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcısı olarak kabul eden, onu hayatına alan bir kişiyi Tanrı nasıl görüyor? Mesih'te olarak görüyor değil mi? Artık ben Rab'be evet dediysem Tanrı beni artık Mesih'te Tanrı çocuğu olarak görüyor. Her birimiz iman edenler olaraktan Tanrı çocuklarıyız. Yani kişinin kendisinde bulunan bir takım özelliklerden dolayı değil, Mesih İsa'da olmuş olduğu için. Bakın bu çok önemli. Sende bir takım özelliklerden dolayı değil, olan özelliklerden dolayı değil. Sen Mesih'e ait olmuş olduğun için, Tanrı çocuğu olmuş olduğun için Tanrı sana gereken değeri veriyor. Ama bir de madalyonun diğer yüzü olduğunu söylemiştim, hatırlayın. O da neydi? Kişinin kendisiyle ilgili. Yani iman ile Rab'de sahip olduğu konum mükemmel olmuş olsa da, yani bizim Mesih'teki konumumuz ne? Tanrı çocuğu. Mükemmel bir konum değil mi? Tanrı çocuğu olmuş olmaksa eğer bizim Mesih'teki konumumuz, o zaman bizim eylemlerimiz de her zaman mükemmel mi? Biz Tanrı çocuğuyuz, bütün eylemlerimiz mükemmel. Hayır. Mükemmel değil. Evet, mükemmel değil. Ama ne yapmamız gerekiyor? Tanrı sözü ışığında ve kutsal ruhun yönetimi altında kalarak değerli kardeşler, Rab'de olmuş olmanın yüceliğini tüm hayatımızın her alanında yansıtmamız gerekiyor. Yani Rab'be daha uygun bir duruma gelebilmek için bizler kutsal ruhun desteğiyle ve ruhun desteğiyle ve sözün desteğiyle gereken noktaya gelebileceğimizin altını çizmiştim. Mükemmellik tam olarak gerçekleşecek mi? Burada gerçekleşmeyecek. Ne zaman mükemmel olacağız? Mükemmellik ne zaman gerçekleşecek? Rabbin yanına gittiğimizde mükemmellik gerçekleşecek. Evet, mükemmel değiliz. Rabbin çocuğu da olsak, değerli kardeşler, mükemmelliği arzuluyor şekilde adımlarımızı atmış da olsak, bizler yine de günaha düşüyoruz. Ve günaha düşmeye de devam edeceğiz değerli kişi, değerli kardeşler. Demek ki bizler günaha düşeceğiz ya da günaha düşeceğimizi biliyor olmak bizi rahatlatmasın. Ya ben zaten günaha düşüyorum, zaten düşeceğim deyip de kendimizi gevşetmememiz gerekiyor. Neden? Çünkü ayet diyor ki kutsal sözde, artık siz günaha öldünüz. Ne diyordu Pavlos? Çok güzel bir şey söylüyor değil mi? Galatyalılar 2:20'de. Mesih ile birlikte çarmıha gerildim. Artık ben yaşamıyorum. Mesih bende yaşıyor. Doğru mu? Bedende sürdürdüğüm hayatı ona olan imanla sürdürüyorum. Öyle diyor. Doğru mu? Doğru mu? Demek ki eğer benim eski hayatım, eski yaşamım Mesih ile birlikte çarmıha gerildiğini bilerek hayatımı sürdürürsem değerli kardeşler, o zaman gerçekten Rab'de olma yönünde, Rab'be yakın bir şekilde yürüme yönünde daha büyük bir gayret gösteririz değerli kardeşler. Artık ben öldüm. Artık günah benim için bir tiksinti noktasında. Artık ben günaha sırtımı dönmem gerekiyor. Çünkü Mesih'le birlikte artık ben çarmıha gerildim. Artık günah benim için hayatımın bir parçası olamaz demem gerekiyor değerli kardeşler. Zaten ölü olmak, günaha karşı ölü olmak demenin anlamı da bu. Sırtın günaha dönük ve Tanrı sözü ışığında yaşamak anlamında. Şimdi bunu becerebilmenin koşulu ne? Nasıl ben sırtımı günaha dönük, Tanrı'ya, Tanrı sözüne bağlı bir şekilde, o söze bağlı bir şekilde hayatımı sürdürebilirim değerli kardeşler? Eğer şunu biliyorsan, benim eski hayatım çarmıha gerildiğini biliyorsan, o bilinçle yaşaman lazım. Her defasında benim hayatım Mesih'le birlikte çarmıha gerildi. Bunu bilmek zorundayız sevgili kardeşler. Eski yaratılış çarmıha gerilmiştir. O nedenle Pavlos şöyle demiştir. Kendinizi 6. bölümde, kendinizi günah karşısında ölü, Mesih İsa'da Tanrı karşısında diri sayın. 6. bölüm 11. ayet. Şimdi bu neydi? Bedenin tutkularıydı değil mi? Gözün tutkuları hakkında ne dedik? Gözün tutkuları da ikinci tuzaktı. Bizi kafa üstü getiren ikinci tuzaktı. Hatırlayacak olursanız zaman zaman da olmuş olsa bu tuzağı göz ardı edebiliyoruz değerli kardeşler. Ve gözden de kaçırabilmemiz mümkün hale gelebiliyor. Onun için 119. mezmurdan bir ayet okumuştum hatırlayın. 119. mezmurun 37. ayetinde şöyle bir öneri vardı. Her gün aslında duamızda bu yer alması gerekiyor şu sözler. Gözlerimi boş şeylerden çevir. Rabbin önüne ben çıktığım zaman Rabbin önünde bu sözleri de söylemem lazım. Ya Rab, beni boş şeylerden uzak tut. Benim gözlerimi boş şeylerden çevir. Beni kendi yolunda yaşat. Bunu yapıyor muyuz? Rabbin önüne duayla yaklaştığımızda. Değerli kardeşler, hepimiz çok iyi biliyor ki televizyonlarda yayınlanan bazı programlar, yani sanal diyoruz, gerçekte var olmayan programlar, var olmayan bir dünyayı ne yapıyor? Bizim önümüze değişik programlar aracılığıyla önümüze koyuyor ve bizleri uyutuyor. Doğru mu? Belki diziler aracılığıyla, belki farklı farklı programlar aracılığıyla. Ama Rabbin sözü bizi uyutuyor mu? Hayır. Rabbin sözü, Rab'deki gerçek olan Mesih, gerçek olan söz bizleri ne yapıyor? Eğitiyor. Uyutmuyor, eğitiyor. Rabbin sözü ne yapıyor? Bizlere öğretiyor. Rabbin sözü ne yapıyor? Bizleri olmamız gereken noktaya getiriyor. Bizleri eleştirerek, değil mi? Bizlere gereken desteği vererek değerli kardeşler. Onun için Rabbimiz Yuhanna 8. bölümde 31. ayette şöyle diyordu. Eğer benim sözüme bağlı kalırsanız gerçekten öğrencilerim olursunuz. Eğer sözüme bağlı kalırsanız, yani söz ışığında hayatınızı sürdürürsünüz. Demek ki ona bağlı olmanın en önde olan özelliği Rabbin sözüne bağlılıktır. Rabbin sözüne bağlılıktır. Onun için 119. mezmur 9. ayet, çok sevdiğimiz ayet. Bunu okumuştum sizlere. Şöyle diyordu: genç insan yolunu nasıl temiz tutar, bir soru soruyor. Tanrı'nın ruhuyla bir soru soruyor. Nasıl temiz tutar? Cevabı siz verin. Evet. Diyor ki senin sözünü, yani Rabbin sözünü tutmakla. Demek ki gözlerimizi boş şeylerden çevirip onun yolunda ilerleyebilmenin, sağlıklı ilerleyebilmenin koşulu bu değerli kardeşler. Ve hızlı bir şekilde. Üçüncü nokta neydi? O da maddi yaşamın verdiği gururdu değil mi? Onun hakkında ne dedik? Şunları söyledik. Tanrı bizlere her şeyi bir amaç için verdi değil mi? Armağanları da bir amaç için verdi. bir takım değerler bize verdi. Ama Rabbim bize verdiği bu değerleri iyi yönde kullanmamız lazım. Doğru mu? Rabbin verdiği değerleri övülmek için, gururlanmak için, karşımdaki kişiyi küçük görmek için değil, onu aşağılamak için değil, sevgili kardeşler, tam tersine Rabbe onur ve yücelik getirmek için kullanmam gerekiyor. Onun için haberci Pavlos çok net bir şekilde ilk mektupta, Korintoslara yazdığı ilk mektupta 6. bölümde, 1. Korintoslar mektubu 6. bölümde 12. ayette bana her şey serbest diyorsunuz, her şey yararlı değildir. Bana her şey serbest diyorsunuz ama hiçbir şeyin tutsağı olmayacağım diyor. 13. bölüme bakın. 13. bölümde de diyor ki 23. ayette her şey yapıcı değildir diyor. Yani yapıcı değil, yıkıcı olabilir. Yani yararlı olmadığını bize ifade ediyor. Ve 16. ayette yer alan bu gurur ifadesine de bakmıştım. Onu da hemen söyleyeyim hatırladığım için. O gurur ifadesi Yunanca'da alazoni diye bir söz geçiyor. Tam karşılığı böbürlenmek, kendini beğenmiş demektir. Yani karşısındaki kişiyi etkilemek amacıyla ne kadar önemli biri olduğunu göstermek. Yani karşındaki kişiyi etkilemek amacıyla kendini ne yapıyorsun? Ne kadar önemli bir kişi olduğunu, ne kadar bilgili olduğunu göstermeye çalışıyorsun. Hikmetli Süleyman, hatırlayın, ne diyordu değerli kardeşler? 16. bölüme bakar mısınız? Hikmetli Süleyman, iki ayet okuyacağım. 16. bölümün 18. ayeti ve 29. bölümün 23. ayeti. İki ayet okuyacağım ve bununla da zaten noktalamıştım hatırlarsanız. Uzun haftalar önce yaptığım bu 16. ayetle ilgili konuşmayı. Evet, 16. bölümün 18. ayeti ne diyor? Gururun ardından yıkım. Kibirli ruhun ardından da düşüş gelir. Ve bakıyoruz 29. bölüme. Şöyle devam ediyor Hikmetli Süleyman 23. ayette. Alçak gönüllükse onur kazandırır. Onur alçak gönüllü olmanın sonucudur. O zaman dedik ki gelin değerli kardeşler Rabbimiz hepimize alçak gönüllülük içinde kırık bir yürekle, eğilmiş bir yürekle, boyun eğik bir yürekle devam eden bir hayat sağlasın. Yani kırılmış, yumuşak bir yürekle gelin hizmet edenler olalım değerli kardeşler. Bu sözlerle noktalamıştım. Kırık bir yürekle, ezik bir yürekle hizmet edenler olalım. Evet, bu şekilde. Evet, biraz geniş oldu. Kısa dedik ama hep söylediğim sözlerin arkasından başka şeyler geliyor. Onları da ilave etmek zorunda kaldım. Kusura bakmayın. Ama devam edelim. 17. ayeti okuyabilir miyim bir kardeş? 1. Yuhanna mektubu 2. bölümün 17. ayeti ne diyor?
Dünyada dünyasal tutkular da geçer. Ama Tanrı'nın isteğini yerine getiren sonsuza dek yaşar.
Değil mi bak? Dünyada, dünyasal tutkularda iki şey söylüyor burada. Hem dünya, hem o dünyaya ait olan değerler, arzular, istekler, tutkular ne yapar? Kalıcı değil, geçer. Ama diyor, Tanrı'nın isteğini yerine getiren sonsuza dek yaşar. Demek ki Tanrı'nın isteğinde kalarak onun isteği doğrultusunda yaşamanın sonucu, o sonucun ne olduğunu bize net bir şekilde açıklayan, önümüze koyan harika bir ayet bu. 17. ayet değerli kardeşler. Bakın Yuhanna ne yapıyor? 16. ayette bizi kafa üstü getirecek tuzaklardan söz etti. Doğru mu? Bedenin tutkuları, gözün tutkuları, yaşamın getirdiği gurur. Doğru mu? Ama bakıyoruz 17. ayete, iyi güzel de biz bu tuzaklardan nasıl kurtulacağız ya da bu tuzaklara sırtı dönük bir şekilde nasıl hayatımızı sürdürebiliriz? Yanıt ne? 17. ayette. Ne diyor? Tanrı'nın isteğini eğer yaparsan, değil mi? O zaman sen ne gözün tutkuları, ne bedenin tutkuları, benliğin tutkuları, ne de yaşamın getirdiği gurur seni kafa üstü getirebilecek güçte olur sevgili kardeşler. Onun için onda kalmanın, hatta şunu söyleyebilirim, onda bol ürün getirebilmenin koşulu da bu değil mi Hatice? Söyleyin. Onda bol ürün getirebilmenin koşulu ne? Çok iyi kullandığımız bir ayet var. Çok seviyorum o ayeti yine. Yuhanna 15. Yuhanna 15. bölüm 15:5. Aklınızda kalsın değerli kardeşler. Yuhanna 15. bölüm ayet 5. Ne diyor orada? Ben diyor asmayım. Doğru mu? Bak siz çubuklarsınız diyor. Bende kalan ve benim de kendisinde kaldığım kişi, Rab'de kalmak kaldığını söyleyebilirsin de Mesih sende mi? Değil mi? O ayrı bir şey. Bende kalan, benim de kendisinde kaldığım kişi bol bol meyve verir. Ve sonraki ayet çok güzel. Sonra devamı, ayetin devamı. Ne diyor Hatice orada? Son kısım. Bensiz
benim kendisine kaldığım kişi çok meyve verir. Bensiz hiçbir şey yapamazsınız.
Bensiz hiçbir şey yapamazsınız. Demek ki gerçekten de birçok şey gibi dünya ve içinde yaşamakta olduğumuz dünya sistemi kalıcı olmadığı kesin değerli kardeşler. 17. ayette ifade ettiği gibi. Demek ki Yuhanna belki hatırlayacaksınız vahiy kesimini Tanrı esiniyle kaleme alırken ileriye dönük bir şekilde kaleme alırken 21. bölümde vahiy 21. bölümde ilk bölümde bir ifade kullandı ki bu ifade gerçekten de bunu doğrulayacak nitelikte. Yani dünya sisteminin içinde yaşamakta olduğumuz dünyanın geçici olduğunu kanıtlayan bir ifade. Yeni bir gökle yeni bir yeryüzü gördüm diyor. Çünkü önceki gökle yeryüzü ortadan kalkmıştı. Bu neyi gösteriyor? Yaşamakta olduğumuz bu yeryüzü bir gün gelecek olmayacak. İçinde bulunan sistem, içinde bulunan değerler yok olup gidecek değerli kardeşler. Yani dünya var olup var olan dünya yok olup gittiğine göre o dünyaya ait olan sistem de güzellikleriyle beraber, istekleriyle, arzularıyla beraber, çekiciliğiyle birlikte yok olup gidecektir değerli kardeşler. Kalıcı olmayacaktır. Madem ki sonuç bu, madem ki içinde yaşamakta olduğumuz bu dünya kalıcı değil de geçici, buradaki istekler, değerler kalıcı değil de geçici, o zaman değerli kardeşler, bizler nasıl tatmin edici bir hayat yaşayabiliriz? Bizler ancak Tanrı'nın istemini yerine getirerek tatmin edici bir hayat yaşayabiliriz. Bu kadar açık, bu kadar net sevgili kardeşler. Onun için buradaki değerler bizleri doyuma ulaştırabilecek yeterlikte değil. Geçip gidici olduğu için. Ama kalıcı olan tanrısal değerler ve o değerlere sarılarak Tanrı'ya hizmet etmek bu hayat içerisinde bile tatmin edici, doyurucu bir hayat yaşamamız mümkün hale gelebilir. O zaman fani olan yani dünyasal, yersel değerlere neden bağlı bir şekilde hayatımızı sürdürelim? Madem ki geçici, hani diyoruz ki madem ki fani dünya, geçici bir dünya, neden biz o değerlere bağlı bir şekilde hayatımızı sürdürmeye çalışalım? değerli kardeşler. Madem ki geçici, madem ki yok olup gidici, peki kalıcı olan ne? Kalıcı olan ne? Evet. Kalıcı olan değer ne? Bozulmadan devam edecek olan değer ne? İşte 17. ayet. Bakın. Amin. Bakın. Rab Tanrı'nın istemi. Yani onun isteğini yerine getirmek. Bence bu çok önemli bir şey değerli kardeşler. Bunun altını defalarca çizmek istiyorum. Vurgulayarak çizmek istiyorum. Değerli kardeşler. O kadar önemli ki Tanrı'nın isteğini yerine getirmek. Rabbimizin kendisi bile bunu çok önemli gördüğü için açın Markos 6. bölümü lütfen. Markos 3. bölümü. Markos 3. bölümü açın. Markos 3. bölümde bakın bunun ne kadar önemli olduğunu Rabbimiz ne kadar harika bir şekilde ifade ediyor. Hatırlarsanız bir gün etrafında oluşan kalabalıktan bazıları İsa'ya gelip şöyle dediler. Dışarıda kardeşlerin ve annen seni bekliyor dediler. Değil mi? 3.35. 3. bölüm 35. ayet. Bak annen ve kardeşlerin dışarıda seni istiyorlar. Seni bekliyorlar. Peki İsa'nın yanıtı neydi? Hatırlayan var mı? Okuyabilir misin Hatice? Ayeti tam okur musun?
3.35.
Evet.
Tanrı'nın isteğini kim yerine getirirse kardeşim, kız kardeşim ve annem odur.
Bitti. Rabbin sözünü kabul edebilirsin. Ona inandığını söyleyebilirsin. Ama eğer o sözü yerine getirmiyorsan Mesih'te olduğunu söylemen mümkün değil. Zaten Rabbin sözünü yerine getirmek aslında iman etmektir. İman eden kişi Rabbin sözünü ancak yerine getirebilir. Rabbin sözünü yerine getirenler olmuş olmamız gerekiyor. Demek ki bu yanıt bize neyi açıklıyor değerli kardeşler? Rabbin sözünü yerine getirmenin ne kadar önemli, ne kadar gerekli olduğunu ve hayatımızın yaşamımızın önünde, yaşamımızın merkezinde olması gerektiğini net bir şekilde önümüze koyuyor. O nedenle haberci Pavlos, değerli kardeşler, Romalılara yazmış olduğu mektupta 12. bölümde 2. ayette diyor ki bu çağın, yani şu anda var olan çağın bu sistemin gidişine uymayın diyor. Bakın, yani dünya sana engel olmasın. Tanrı'nın istemini yerine getirme konusunda dünya ve dünya istekleri öne geçmesin. Amaç bu. Söylenen gerçek bu. Yani dünya ve dünyasal istek ve arzular Tanrı'nın istemini yerine getirme konusunda size tökez olmasın, size engel olmasın. Bu burada vurgulanıyor. Bu çağın gidişine uymayın diye söylemekle. Neden? Çünkü içinde yaşamakta olduğumuz dünya sistemi bize getirisi ne? Bu dünya sisteminin, bu dünyasal istek ve arzuların, bu dünyasal değerlerin bize getirisi ne değerli kardeşler? Yıkımdan başka bir şey yok. Evet, Tanrı'dan uzaklaştırıyor. Doğru. Yani o zaman yıkıma götürmesinin dışında bir getirisi yok. Getirisi ancak bizi yıkıma götürmesidir. Bu kadar açık, bu kadar net. Onun için gerçek olan imanlar, Mesih bağlıları, Mesih'te olan kişiler dünyada yaşıyor olmuş olsalar da dünya ve dünyasal değerlere bağlı olmadan ruhsal yaşamlarını devam ettirebiliyorlar. Neden? Şimdi biz dünyaya ait değiliz, Rab'be aitiz ama biz bu dünyada, bu hayat içerisinde Rab'deki hayatı sürdürebiliyoruz. neden sürdürebiliyoruz sevgili kardeşler? Bu hayatı neden, ruhsal hayatı neden sürdürebiliyoruz? Neden? Bunu nedeni ne sizce? Ne diyebilirsiniz? Doğru. Ama biliyoruz ki ileride bu yeryüzünde var olan şeylerden çok daha üstün değerlere sahip olacağız. Yani ben bir şekilde ileriye bakıyorum, ileride sahip olacağım değerlere bakıyorum. Rabbim ile birlikte olacağım, o güzelliklere baktığımda, odaklandığım zaman içinde yaşadığım bu dünyanın bana sundukları koca bir hiç. Rabbin önüme koyduğu, bana vereceği değerler karşısında. O zaman ne yapıyor? Beni körüklüyor. Rabbe bakarak yaşama konusunda. Rabbe bağlı bir şekilde hayat yaşama konusunda. Onun için İbraniler 11. bölüme baktığımızda değerli kardeşler, orada bu değerlere bağlı bir şekilde yaşayan kişiler için ilginç bir ifade kullanıyor. İlginç bir ifade var. Yer alıyor orada. 11. bölümde. Diyor ki, yeryüzünde yabancı ve konuk. Yani biz imanlılar aslında ayaklarımız bu yeryüzünde olmuş olsa bile aslında biz bu yeryüzünde yabancıyız. Yani turistiz. Bu dünyaya ait değiliz. Aynı burada ifade ettiği gibi yabancı ve konuk. Neden? Çünkü eski imanların hayatına baktığı zaman o kişiler gerçekten de o dünyaya, yaşadıkları ortama ait olmadıklarını biliyorlardı. O açıdan gözleri nereye odaklıydı o imanların? Göksel değerlere odaklıydı sevgili kardeşler. Bizlerin gözleri de aynı şekilde göksel değerlere odaklı olması gerekiyor değerli kardeşler. Onun için 13. bölümü atlayın. İbraniler bölümü 13. bölüm. 14. ayette bakın ne diyor. Çünkü diyor, burada kalıcı bir kentimiz yok. Çünkü burada kalıcı bir kentimiz yok. Ne diyor devamında? Biz
gelecekteki kenti özlüyoruz.
Amin. Bizler gelecekteki kenti özlüyoruz. Şimdi bakın, gelecekteki kenti özlüyoruz neden? Ya da şöyle diyelim, burada kalıcı bir kentimiz yok. Neden burada kalıcı bir kentimiz yok? Bunun nedeni de Pavlos, Koloselere yazdığı mektubun 3. bölümünde harika bir şekilde önümüze koyuyor. Bakın, bunu lütfen yüreğinizin merkezine alın, aslında kazıyın. 3. bölümde 2 ve 3. ayetler, Koloseler 2, 3. bölüm 2 ve 3. ayetler diyor ki, yeryüzündeki değil, gökteki değerleri düşünün. Yani ben neden benim kalıcı kentim yok? Neden ben göksel değerleri düşünmek zorundayım? Neden ben buraya ait değilim? Bakın ne diyor ayetin devamı? Ne diyor? Çünkü siz öldünüz diyor. Bakın bu çok müthiş bir ifade. Çünkü siz öldünüz, yaşamınız Mesih'le birlikte Tanrı'da saklıdır. Ben Mesih'le birlikte öldüğüm için ben buraya ait değilim. Fiziken evet buradayım ama gözlerim, yüreğim, düşüncelerim göksel değerlere odaklı. Eski imanların da hep o değerlere odaklı bir şekilde hayatlarını sürdürdüler. Gelebilecek bütün sıkıntılara da bu değerlere sarılarak göğüs gerdiler değerli kardeşler. İleriye bakarak. Sevgili kardeşler. Onun için bu imanlar kalıcı bir yuvaları olmadıklarını çok iyi anlamışlardı. Hep gidecekleri göksel vatanın, yani yeni Yeruşalim'in özlemiyle yanıp tutuşarak çadırda yaşadılar bu insanlar. Çadırlarda hayatını sürdüler. Şimdi ben çadır hayatı deyince aklınıza kim geliyor? İbrahim geliyor değil mi? İman hayatı diyoruz değil mi? İman babası. İmanlı sim geliyor değil mi? İman babası. Değerli kardeşler, hani burada yeni geldiğinde paylaştığım konular içerisinde kullanmışımdır. İbrahim'i öne çıkaran iki özellik olduğunu her zaman söylemişimdir. Neydi onlar? Birincisi sunak, Değil mi? Her zaman gittiği her yerde sunak yaptı, kurban kesti. Yani ileride olacak olan Mesih'i işaret ederekten sunakla kime ait olduğunu göstermiş oldu. Peki, gittiği her yerde çadır kurdu. Ama sonra ne yaptık? Topladı çadırını, gitti başka bir yere kurdu. Tekrar topladı, gitti başka bir yere kurdu. Bu neyi gösteriyordu? Bu yeryüzünde kalıcı bir yerim yok. Recep'in de, sizlerin de bu yeryüzünde kalıcı bir vatanımız yok. Evet, yersel bir vatanımız var ama kalıcı değil, değerli kardeşler. Ama kalıcı olan nedir? Göksel vatan, değerli kardeşler. İşte bu imanlılar, İbrahim de dahil, diğer tanrı adamları da, peygamberler de arzuları bu dünyanın çekiciliğine kapılmadan Rab'be kavuşmaktı, değerli kardeşler. Onun için bakın ben bu gerçeği özel bir şekilde altını çizerek vurgulamak istiyorum değerli kardeşler. Benliğimizin Mesih'le birlikte çarmıha gerilip ölmüş olduğu düşüncesine bağlı kalarak hayatımızı sürdürürsek. Tekrar söylüyorum. Benliğimizin Mesih'le birlikte çarmıha gerilip ölmüş olduğu düşüncesine bağlı kalarak hayatımızı sürdürürsek eğer, gitgide ona benzer olma yönünde ilerleyeceğiz. Bakın, gitgide ona benzer olacağız değerli kardeşler. Kesinlikle. Bunu altını önemli çizmek istedim. Onun için burada Yuhanna ne yapıyor? 17. ayet aracılığıyla bir karşılaştırma yapıyor. Nedir yaptığı karşılaştırma? Yuhanna bir karşılaştırma yapıyor burada. Tek bir ayet. Diyeceksiniz ki ya çok uzun bir şekilde üzerinde duruyorsun. Ben çok şey gördüğüm için bunları da sizlerle paylaşma ihtiyacı duyuyorum. Bakın orada neyi karşılaştırıyor Yuhanna? 2. bölümün 17. ayetine baktığınız zaman. Bir kalıcı olan hayat, bir de kalıcı olmayan, geçici olan hayatı karşılaştırıyor sevgili kardeşler. Yani dünyasal, imanlı olmayan insan ne için yaşar? Dünyasal değerlere bağlı bir şekilde yaşar değil mi? İmanlı olmayan, dünyasal, yersel insan değil mi? Dünyasal çekiciliğe bağlı, dünyasal değerlere bağlı bir şekilde o arzular yönünde adımlarını atar, yaşar. Ama yeniden doğmuş, Rab'be kendini adamış, Rab'be kendini teslim etmiş, tam anlamıyla bağlanmış olan imanlı ne için yaşar değerli kardeşler? Onda olmanın, Mesih'te olmanın sevinciyle yaşar. Rab'de sahip olduğumuz sonsuz hayatın sevinciyle yaşar. Kutsal ruhun yönetimi altında kalarak adımlarını atar. Kesinlikle yersel değerlere bağlı bir şekilde hayatını sürdürmez değerli kardeşler. Onun için dünyasal olan, dünyasal arzulara, değerlere bağlı bir biçimde yoluna devam eden kişi ancak ve ancak görebildiği şeyler için, görebildiği şeyler nedir? İşte bedenin tutkuları diyoruz değil mi? Gözün tutkuları. Görebildiği şeyler için yaşarken kendini tam olarak Rab'be teslim etmiş olan, adamış olan kişi ise, imanlı ise görülmeyen, sonsuz, geçici olmayan. Bakın burası çok önemli. Diğer dünyasal değerler geçici mi? Evet geçici. Ama ben İmanlı olaraktan geçici olmayan değerler için hayatımı sürdürüyorum. O değerlerden tat alaraktan yaşıyorum sevgili kardeşler. Bakın sonuç ne? Sonuç nedir? O değerlere bağlı olup yaşamanın getirdiği sonuç ne? Yuhanna 5:24. İman edenin sonsuz yaşamı vardır. Ne diyor? Yargılanmaz, ölümden yaşama geçmiştir. Hamdolsun. Ölümden yaşama geçmiştir. Emin olun Bunu yürek doluluğuyla söylemek istiyorum sizlere, değerli kardeşler. Birçok kişi, imanlı olmayan birçok kişi hep gösteriş için hayatını sürdürür. Değil mi? Sahip olduğu değerleri öne çıkarmaya çalışır. Malını, mülkünü, sahip olduğu arabadır, evdir, neyse zenginliğini ya da sahip olduğu kariyeri bir yolla hep öne çıkarmaya çalışır. Doğru mu? Ama imanlı, Rab'de olmanın güzelliğini öne çıkarması lazım. Rab'de olmanın ayrıcalığını öne çıkarması lazım. Ama ben üzülerek bir şey söyleyeyim sizlere. İmanlı olduğunu söyleyip de hep dünyasal değerleri öne çıkaran ya da dünyasal değerlere bağlı bir şekilde hayatını sürdüren imanlılar da var değerli kardeşler. Hep sahip olduğu değerleri öne çıkararak malıyla mülküyle övünen, yani kilisede pastörlük yapmak yerine önder olmak yerine, değil mi? Pastörün, çobanın görevi nedir sizce? Kuzuları beslemek, değil mi? Kuzuların gelişmesine katkı sağlamak değil mi sizce? Kuzuların gelişmesine katkı sağlamak yerine, çobanlık yapmak yerine, öğrencilerin ayaklarını Rabbimiz yıkadığı gibi, onlara hizmet ettiği gibi, öğrencilere, yani kilise topluluğuna, kuzulara hizmet etmek yerine ne yapıyorlar biliyor musunuz? Patronluk yapıyorlar. Patronluk yapıyorlar. Üzücü, acı verici ama gerçek bu. Etrafımda bu türde, bu noktada duran önder kardeşleri ben tanıyorum sevgili kardeşler. Onun için bizler görülmeyen, geçici olmayan, sonsuz değerlere odaklı bir hayatımız olması lazım. Bakın, Paulos 2. Korintos'a yazdığı mektuba baktığınızda, Korintos'a yazdığı 2. mektuba bakın, 4. bölüm 18. ayet, bakın ne diyor. Dünyasal insan diyor, boş olan, lütfen. Dördüncü bölüm 18. ayet.
Gözlerimizi görünen şeylere değil, evet, görünmeyenlere çeviriyoruz. Çünkü görünenler geçicidir, görünmeyenlerse sonsuza dek kalıcıdır.
Bundan daha açık, bundan daha da açıklayan başka bir ayet olabilir mi? Hangi değerlere bağlısın? Göksel değerlere mi, yersel değerlere mi sevgili kardeşim? Demek ki dünyasal insan boş olan yaşamın gururu için istek duyarken, yani boş olan değerlere arzularken, o değerlere istek duyarken, Tanrı çocuğu ise, imanlı ise Tanrı'nın istemini yapma, yerine getirme, onu hoşnut etme gayreti içerisinde adımlarını atar. Bunu açık bir şekilde, net bir şekilde bir kez daha tekrarlama gereği duydum değerli kardeşler. O zaman şöyle bir soru soralım mı kendimize? Hayatımıza yön veren ilke, prensip, ilke, kendi isteğimizi yapmak mı olacak? Yoksa Tanrı isteğine itaat edip onu izlemek mi? Tabii ki Tanrı'nın isteğini izlemek. Onun isteği doğrultusunda adımlarımızı atmak olması lazım. Ama yüreklerimize baktığımızda hangi oranda bunu yerine getirebiliyoruz? Sorarım size. Hangi oranda bunu yerine getiriyoruz sevgili kardeşler? Onun için belki bir şeyle noktalayayım, bir düşünceyle noktalamak istiyorum. Bakın değerli kardeşler, tarihe, en büyük imparatorluklar bile gelen bir başka imparatorluk başka bir ulus tarafından ne yapılmıştır? Ortadan kaldırılmıştır. Doğru mu? Hatta günümüzde bile var olan güçlü ülkeler bile bugün ömür boyu kalıcı olacaklarını söylememiz mümkün değil. Onlar da bir gün gelecek, onlar da geçip gidecekler. Ama Rabbin isteğini, Rabbin istemine odaklı can, kişi, Rabbin isteğini yerine getirmeye gayreti içerisinde olan can, onunla birlikte, ait olduğu Rab ile birlikte sonsuza dek yaşayacaktır. 17. ayette ifade ettiği gibi. Ne diyordu? Tanrı'nın isteğini yerine getiren sonsuza dek yaşayacaktır. O zaman gönül rahatlığıyla şunu söyleyebilirim. Kişinin kendini geçip gidecek olan dünyasal istek ve arzularla memnun etmeye, mutlu etmeye çalışması, yaşamını boşa geçirmesi demektir. Ama yaşamakta olduğu bu geçici yaşamı, onun istemi, kimin istemi? Rabbimizin istemi doğrultusunda hizmet ederek gerçek doyuma ulaşması mümkün. Onun için bizler gelin, değerli kardeşler, Rabbin istemine odaklı, onun isteğini yerine getirme gayreti içerisinde olalım. Ve o yönde adımlarımızı atarak yola devam edelim. Bilmiyorum o noktada hangi noktadayız, nasıl bir durumdayız değerli kardeşler. Geçici olan değerlere mi bağlı bir hayatımız var? Yoksa Rabbin sayesinde sahip olduğumuz o sonsuz değerlere odaklı bir hayatımız mı var?